Ayrım 37.
Belki onlar da ispatın çapraşıklığına dalıp gidecek ve önemli olan noktayı göz ardı edecekler. Ebedi dönüşün psikolojik sonuçlarını göremeyecekler. Breuer bir şey söylemedi. Arabanın penceresinden dışarı bakıyor ve ağır ağır başını iki yana sallıyordu. Başka türlü anlatayım diye devam etti Nietzsche. Ebedi dönüşün muhtemel olduğunu kabul edemez misiniz? Hayır, durun, buna bile ihtiyacım yok. Bunun mümkün olduğunu, yalnızca mümkün olduğunu söylememiz yeterli. Ebedi lanetlenme masalından çok daha mümkün ve çok daha kolay kanıtlanabilir bir şey olduğu kesin. Bunun mümkün olduğunu düşünürseniz ne kaybedersiniz ki? Bir bahiste Nietzsche'nin tuttuğu taraf olarak düşünün. Breuer başıyla onayladı. O halde sizden ebedi hayatınızın ne anlama geldiğini düşünmenizi isteyeceğim. Soyut anlamda değil, bugün için en somut anlamıyla. Yani demek istediğiniz, dedi Breuer, yaptığım her eylem, yaşadığım her acı bu sonsuz döngü içinde tekrar mı yaşanacak? Evet, ebedi dönüşün anlamı şudur. Bir eylemi yapmayı seçtiğinizde o eylemi sonsuza dek tekrar tekrar yapmayı da kendi arzunuzda seçmiş oluyorsunuz. Bu yapmadığın bütün eylemler, ölü doğan düşünceler, kaçındığınız tercihler içinde geçerli. Ve yaşanmamış o yaşam sonsuza dek içinizde kabaracak ve sonsuza dek yaşanmamış kalacak. Vicdanınız dinlemediğiniz o sesi sonsuza dek haykıracak. Breuer'in başı dönmeye başladı. Bunları dinlemek çok zordu. Nietzsche'nin ağzından çıkan her sözcükle inip kalkan devasa bıyığına konsantre olmaya çalışıyordu. Ağzı ve dudakları tamamen kılların altında kaldığı için çıkacak sözcüğü tahmin etmek imkansızdı. Zaman zaman Nietzsche ile göz göze geliyor ama bakışlarının keskinliği yüzünden gözlerini ondan kaçırıp etli ama güçlü burnuna ya da bıyığı kadar heybetli kaşlarına bakıyordu. Sonunda Breuer bir soru sormaya yeltendi. Yani anladığım kadarıyla ebedi dönüş bir tür ölümsüzlük de vaat ediyor. Hayır, Nietzsche hiddetlenmişti. Ben gelecekteki başka bir tür yaşam için bu yaşamın asla değiştirilmemesi, bastırılmaması gerektiğini öğretiyorum. Ölümsüz olan bu yaşamdır, bu andır. Ölümden sonra yaşam yoktur. Bu yaşamın gitmesi gereken bir hedef, kıyamet günü yargıları yoktur. Bu an sonsuza dek varlığını sürdürür ve tek seyirciniz siz, yalnızca sizsiniz. Breuer'e bir titreme geldi. Nietzsche'nin ürpertici sözlerinin anlamı belirginleştikçe o karşı koymayı bırakmış, tuhaf bir konsantre haline girmişti. İşte böyle Joseph. Söylediğimi tekrarlıyorum. Bu düşüncenin size sahip olmasına izin verin. Şimdi size bir sorum olacak. Bu fikirden nefret mi ediyorsunuz? Yoksa hoşunuza mı gidiyor? Nefret ediyorum. Breuer neredeyse haykırmıştı. Sonsuza dek yaşamadığım duygusuyla hiç özgürlük tatmadığım yaşam fikri içime dehşet salıyor. O halde diye nasihat verdi Nietzsche. Bu fikri sevecek şekilde yaşayın. Şu anda hoşuma giden tek şey, Friedrich, başkalarına karşı ödevlerimin hepsini yerine getirmiş olmam. Ödev mi? Ödevleriniz, koşulsuz özgürlük arayışınız ve kendinize olan sevginizin yerine geçebilecek kadar önemli mi? Siz, kendi kendinize erişemediyseniz, görev dediğiniz şey, sırf kendinizi büyütmek için kullandığınız kılıftan başka bir şey değildir. Breuer, Nietzsche'nin fikirlerini çürütmek için son bir kez daha gücünü topladı. Başkalarına karşı sorumlu olduğumuz ödev diye bir şey var. Ben ödevlerimi yerine getirdim. En azından bu noktada inandığım şeylerden cesaret alabiliyorum. İnançlarınızı değiştirme cesaretinizin olması bundan iyidir Joseph. Çok daha iyidir. görev ve sadakat sahte görüntülerdir. Arkasına saklanılan perdelerdir. Kendini özgür kılmak kutsal bir hayır demektir. Ödeve bile. Brewer korkmuş bir halde Nietzsche'ye bakıyordu. Siz kendiniz olmak istiyorsunuz diye devam etti Nietzsche. Bunu bana kaç kez söylediğinizi duydum. Kaç kere özgürlüğü hiç tanımadığınızdan yakındınız. Sizin iyiliğiniz, ödeviniz, sadakatiniz, bunlar sizi hapseden duvarlar. Bu küçük erdemler sizi yok edecekler. Kendi kötülüğünüzü tanımak zorundasınız. Kısmen özgür olunamaz. İçgüdüleriniz, özgürlük özleminiz, odada kapalı tutulan vahşi köpekleriniz, hepsi de özgürleşmek için feryat ediyorlar. İyi dinleyin, hala duyamıyor musunuz onları? Ama ben özgür olamam diyen Brewer'in sesi acıklıydı. Kutsal evlilik yemini ettim. Çocuklarıma, öğrencilerime, hastalarıma karşı ödevlerim var. Çocuklarınızı yetiştirmek için önce kendinizi yetiştirmeniz gerek. Aksi halde hayvani ihtiyaçlarınız ya da yalnızlığınız ya da içinizdeki boşlukları doldurmak için çocuk sahibi oluyorsunuz demektir. Bir baba olarak göreviniz bir başka benlik, bir başka Joseph değil, daha yüce bir şey üretmektir, bir yaratıcı üretmektir. Ya karınız? Nietzsche acımasızca devam etti. Karınız da sizin gibi bu evliliğe hapsolmadı mı? Evlilik bir hapishane değil, içinde daha yüce bir şeylerin yetiştirildiği bir bahçe olmalıdır. Belki de evliliğinizi kurtarmanın tek yolu onu bitirmektir. Kutsal evlilik bağı adına yemin ettim. Evlilik büyük hacimli bir şeydir. Her zaman iki kişi olmak için, sevgiyle dolu kalmak için büyüktür. Evet, evlilik bağı kutsaldır. Ama yine de, Nietzsche'nin sesi kesildi. Yine de, diye sordu Brewer. Evlilik bağı kutsaldır. Yine de, Nietzsche'nin sesi oldukça sertti. Evlilik bağını koparmanız, onun sizi koparmasından daha iyidir. Brewer gözlerini kapayıp derin bir düşünceye daldı. İki adam da yolculuğun geri kalan kısmında hiç konuşmadılar. Friedrich Nietzsche'nin Dr. Brewer hakkındaki notları. 16 Aralık 1882. Güneş ışığı altında başlayıp karanlıkta biten bir gezinti. Belki de mezarlıkta fazla oyalandık. Daha mı erken dönmeliydik acaba? Onu çok mu fazla düşünmeye zorladım? Ebedi dönüş çok güçlü bir çekiçtir. Ona hazır olmayanları kırabilir. Hayır, bir psikoloğun, bir ruh çözümcüsünün herkesten daha fazla ihtiyacı vardır sertliğe. Yoksa içi yalnızca acımayla dolar. Öğrencisi ise sığ sularda boğulur. Yine de yürüyüşümüzün sonunda Joseph çok baskı altında kalmış gibi göründü. Karşı çıkacak hali kalmamış gibiydi. Belki de daha fazla nezaket, daha fazla sabır gerekliydi. Yeni bir kumaşın nasıl dokunacağını öğretmeden önce mi soyuyorum onu? Niçin özgür olunacağını öğretmeden mi, nelerden özgür olacağını öğrettim? Hayır, iyi bir kılavuz, sel sularının önündeki set olmalıdır. Koltuk değneği değil. Kılavuz, öğrencisine bütün izleri göstermelidir. Ama gideceği yolu seçmemelidir. Benim öğretmenim ol diyor. Ümitsizliğimi yenmeme yardım et. Bilgeliğimi saklayayım mı ondan? Ya öğrencinin sorumluluğu? Öğrenci, soğuğa dayanacak kadar sertleşmeli. Parmakları o seti kavramalı. Defalarca yanlış patikalara girip kendisini kaybetmeli ki ondan sonra doğru yolu bulsun. Ben tek başına dağlarda kestirme yoldan gidiyorum. Zirveden zirveye atlayarak. Ama ben fazla ilerlediğimde öğrenciler yollarını kaybeder. Adımlarımı kısaltmayı öğrenmeliyim. Bugün fazla hızlı gitmiş olabiliriz. Bir rüyanın perde arkasını gösterdim. Bir Berta'yı diğerinden ayırdım. Ölüyü yeniden gömdüm. Ve doğru zamanda ölmeyi öğrettim. Ama bunların hepsi de o büyük dönüş teması için ancak bir prelüt oluşturuyordu. Onu çok büyük bir eziyete mi sürükledim? Beni dinlerken sık sık alt üst olduğunu hissettim. Yine de neye karşıydı mücadelem? Neyi mahvettim? Yalnızca boş değerleri ve sallantıdaki inançları. Bir şey sallantıdaysa onu sallayan birisi var demektir zaten. Bugün en iyi öğretmenin öğrencisinden bir şeyler öğrenen öğretmen olduğunu anladım. Belki de babam konusunda haklıydı. Onu kaybetmeseydim hayatım ne kadar farklı olurdu. Öldü diye ondan nefret ettiğim için mi bu kadar sert vuruyorum çekici? Bu kadar gürültülü çekiçlememin sebebi dinleyenlerimin olmasını istememden mi? Sonunda hiçbir şey söylememiş olması beni kaygılandırıyor. Gözleri açıktı ama görmüyor gibiydi. Zor nefes alıyordu. Yine de en çok çiğ damlası en sessiz gecede düşer, biliyorum. Güvercinleri salıvermek, ailesine elveda demesi kadar zor geldi. Bruer, kafeslerin kapısını açıp pencereye doğru kaldırdığında ağlıyordu. Önceleri güvercinler durumu anlayamamışlardı. Yemek tabaklarındaki altın rengi yemlerinden başlarını kaldırıp anlamaz gözlerle, el kol işaretleriyle onları özgürlüğe koşmaya davet eden Bruer'e baktılar. Bruer, kafesleri sallayıp onları dışarı çıkmaya zorlayana kadar güvercinler hapishanelerinin açık ağzından dışarı fırlamamışlardı. Ve bir kez çıktıktan sonra da arkalarına bile bakmadan sabahın nar alacası gökyüzüne doğru süzüldüler. Bruer hüzünlü gözlerle onların uçuşunu izledi. Gümüşlü mavi kanatları çırpılırken çıkan her ses, bilimsel araştırma kariyerine inen noktayı vurguluyordu. Gökyüzü bomboş kaldığında Bruer hala dışarı bakıyordu. Bu, onun hayatındaki en acı gündü. O sabahın erken saatlerinde Matilde ile yüzleşmesinin yarattığı sersemlik devam ediyordu. Tekrar tekrar kafasında o sahneyi yaşıyor, ayrılıp gideceğini daha yumuşak ve daha acısız nasıl söyleyebileceğini düşünüp duruyordu. Matilde, demişti ona, bunu doğrudan doğruya olduğu gibi söylemekten başka çare yok. Özgürlüğüme kavuşmak zorundayım. Kendimi kapana kısılmış hissediyorum. Senin tarafından değil, kader tarafından. Ve bu kaderi ben seçmedim. Şaşkın ve korkmuş Matilde ona baka kalmıştı. Bruer devam etmişti. Birden yaşlandım. Kendimi yaşlı bir adam olarak önüme çıkan bir yaşama, bir mesleğe, bir kariyere, bir aileye, bir kültüre gömülmüş bir halde buldum. Benim için her şey yazılmıştı. Ben hiçbir seçim yapmadım. Kendime bir şans tanımalıyım. Kendimi bulmak için fırsat vermeliyim. Şans mı? Diye karşılık verdi Matilde. Kendini bulmak mı, Joseph? Sen neler diyorsun? İstediğin nedir? Senden hiçbir şey istemiyorum. Kendimden bir şey istiyorum. Yaşamımı değiştirmek zorundayım. Yoksa bir kere bile yaşadığımı hissetmeden ölümü karşılamak zorunda kalacağım. Joseph, çılgınlık bu. Matilde sesini yükseltmişti. Gözleri korku doluydu. Ne oldu sana? Ne zamandan beri senin yaşamın, benim yaşamım diye bir şey var. Biz bir yaşamı paylaşıyoruz. Yaşamımızı birleştirmek için birbirimize yemin ettik. Ama benim olmayan bir şeyi sana nasıl verebilirim? Seni artık hiç anlamıyorum. Özgürlük, kendini bulmak, hiç yaşamamış olmak. Bu sözler bana çok saçma geliyor. Sana neler oluyor Joseph? Bize neler oluyor? Matilde daha fazla konuşamamıştı. Ellerini yumruk yaparak ağzına götürmüş, hızla odadan kaçarak hıçkırmaya başlamıştı. Joseph, onun bedeninin sarsılmalarını izledi ve ona doğru yaklaştı. Matilde zorlukla nefes alıyordu. Başını kanepenin koluna yaslamıştı. Gözyaşları kucağına akıyor, göğsü hıçkırıklarla inip kalkıyordu. Teselli etmek isteyen Brouwer elini omzuna koydu. Ama Matilde'nin tepkisi yalnızca iyice büzülmek oldu. İşte o anda yaşamında bir yol ayrımına gelmiş olduğunu anlamıştı. Yolunu değiştirmiş, kalabalığın gittiği yönden ayrılmıştı. Zincirlerini kırmıştı. Karısının omzu, sırtı, göğüsleri artık ona ait değildi. Ona dokunma haklarından feragat etmişti. Artık onun bedeninin sığınağından çıkarak dünyayla yüz yüze gelecekti. En iyisi hemen gitmem Matilde. Nereye gideceğimi sana söyleyemiyorum. Kendimin bilmemesi de daha iyi zaten. İş meseleleriyle ilgili Max'a talimat bırakacağım. Her şeyi sana bırakıyorum. Üzerimdeki giysiler, küçük bir valiz ve karnımı doyuracak kadar paradan başka bir şey almıyorum. Matilde ağlamaya devam ediyordu. Cevap veremeyecek halde görünüyordu. Acaba söylediklerini duymuş muydu? Nerede olduğumu bildiğim zaman seni ararım. Hala cevap yoktu. Uzaklaşmam gerek. Değişmem ve yaşamımın kontrolünü kendi elime almam gerek. Kendi kaderimi kendimin seçebileceği zaman gelince ikimiz için de her şey daha iyi olacak. Belki de aynı yaşamı seçeceğim. Ama seçim ne olursa olsun benim seçimim olmalı. Ağlayan Matilde'den hala bir karşılık gelmemiş, Brouwer yarı sersem odayı terk etmişti. Bu konuşma baştan aşağı acımasız bir hataydı diye düşündü ve güvercin kafeslerini kapatıp laboratuvar raflarındaki yerine koydu. Geriye 4 güvercin kalmıştı. Cerrahi bir müdahale sonucu denge duyuları hasar gördüğü için uçamıyorlardı. Gitmeden önce onları öldürmesi gerektiğini biliyordu. Ama artık hiç kimse ya da hiçbir şeyin sorumluluğunu almak istemiyordu. Onların da suyunu tazeleyerek biraz daha yiyecek verip kaderleriyle baş başa bıraktı. Hayır, ona özgürlükten, seçimden, kapana kısılmaktan, kaderden, kendimi bulmaktan bahsetmemeliydim. Beni anlaması mümkün mü? Ben bile kendimi anlayamıyorum. Frederick benimle konuşurken bu dili kullandığında sözcüklerin manasını kavrayamamıştım. Belki durumu daha farklı anlatabilirdim. Belki kısa bir tatil, meslek yorgunluğu, Kuzey Afrika kaplıcalarına doğru uzunca bir yolculuk falan diyebilirdim. Bunlar onun anlayabileceği sözlerdi. Hem böylece bunları kullanarak ailesine, çevresine bir açıklama yapabilirdi. Tanrım, şimdi herkese ne diyecek? Onu ne kötü bir duruma düşürdüm. Hayır, kes. Bu onun sorumluluğu, benim değil. Başkalarının sorumluluklarını yüklenmek, işte kapana kısılmak burada yatıyor. Hem benim için, hem onlar için. Brouwer'in düşünceleri, merdivenlerden gelen ayak sesleriyle bölündü. Matilde, hızla kapıyı açarak, duvara çarptırdı ve fırtına gibi içeri girdi. Nefes nefese kalmıştı. Yüzü bembeyaz, saçları dağılmış, gözleri alev saçıyordu. Ağlamayı kestim Joseph ve şimdi sana cevap vermeye geldim. Az önce bana söylediklerinde tuhaf bir şeyler, kötü bir şeyler var. Biraz da basitlik kokuyor. Özgürlükmüş. Özgürlük ha? Bu çok adi bir şaka. Keşke senin sahip olduğun özgürlüğün yarısına ben sahip olabilseydim. Senin bir erkek olarak iyi bir eğitim görme özgürlüğün, meslek seçme özgürlüğün vardı. Şimdiye dek hiç bu kadar eğitim almış olmayı istememiştim. Keşke söylediklerinin ne kadar aptalca olduğunu sana kanıtlayacak mantığı ve sözcükleri öğrenmiş olsaydım. Matilde durup masanın yanındaki sandalyelerden birini çekti. Brouwer'in yardımını reddederek sessizce oturup nefes alışı düzelinceye kadar bekledi. Gitmek mi istiyorsun? Yaşamında yeni seçimler mi yapmak istiyorsun? daha önce yaptığın seçimleri ne çabuk unuttun. Sen benimle evlenmeyi seçtin. Bağlanmayı seçtiğini gerçekten anlayamıyor musun? Bana, bize bağlanmayı. Saygı göstermedikten sonra seçim yapmanın anlamı olabilir mi? Buna ne denir bilmiyorum. Belki bir kapris, belki de bir dürtü. Ama bu yaptığına seçim yapmak denemez. Matilde'nin bu hali gerçekten korkutucuydu. Ama Brouwer kendini nasıl savunacağını biliyordu. Benim, biz haline gelebilmem için önce ben olmam gerek. Seçim yapacak kadar olgunlaşmadan yaptım o seçimleri. O halde o da bir seçimdi diye yapıştırdı cevabı Matilde. O, ben haline gelmeyen ben kim acaba? Bir yıl sonra da şunu söyleyeceksin. Bugünkü ben henüz olgunlaşamamış bir bendi. Bu yüzden bugün söylediklerimin bir hükmü yok diyeceksin. Bu sadece kendini kandırmaca oyunu. Yaptığın seçimlerin sorumluluğundan kaçmak için uydurduğun bir yol. Evlendiğimiz gün, hahama evet dediğimiz zaman diğer seçimlere hayır demiş olduk. Başka biriyle de evlenebilirdim. Hem de kolayca. Beni isteyen bir sürü erkek vardı. Viyana'nın en güzel kadınının ben olduğumu söyleyen sen değil miydin? Bunu hala söylerim. Matilde bir an durakladı. Sonra Brouwer'in sözlerini bir kenara atarak devam etti. Benimle böyle bir bağ adına anlaşmaya girip sonra da karşıma çıkarak hayır sözümü geri alıyorum artık pek emin değilim diyemeyeceğini anlamıyor musun? Bu ahlak dışı bir şey. Bu kötü bir şey. Brouwer cevap vermedi. Nefesini tuttu. Kendini Robert'in kulaklarını kısan kedi yavrusu gibi düşünüyordu. Matilde'nin haklı olduğunu biliyordu. Matilde'nin haksız olduğunu da biliyordu. Hem seçim yapabilme özgürlüğüne sahip olmak istiyorsun ama aynı zamanda diğer kapıları da açık bırakmak istiyorsun. Benim kendi özgürlüğümden vazgeçmemi istedin. Zaten elimde bir o vardı. Kendime bir koca seçme özgürlüğü. Ama sen o çok değerli kendi özgürlüğünün kapılarını açmak istiyorsun. Ne için? 21 yaşındaki bir hastayla şehvet duygularını tatmin etmek için.